Ayrım 24.
Halbuki hareketin birliği ve fikrin fiile çıkartılmasını sağlamak konusunda bu çok önemli bir konudur. Ayrıca bu ortaya çıkan oluşumlar birbirleriyle birleşirlerse merkez organlarından gelmiş emir ve talimatlara her tarafta itaat etmeyi sağlamanın zorluğu daha da artar. Bunun için bir teşkilatın çarkları ancak merkezi organın ve buna can ve ruh veren fikrin manevi otoritesi kayıtsız bir şekilde garanti altına girdiği oranda harekete geçirilmelidir. Siyasi sistemde bu garanti ancak hükümet tam olarak ele alındığında tamam olur. Bundan çıkan sonuca göre hareketin iç düzeni için şu emirler verilir. 1. Bütün çalışma önce tek bir şehirde toplanmalıdır. Bizim hareketimiz için bu şehir Münih'tir. Bu noktaya kendilerine güvenilir kimseler getirilmelidir. Fikrin daha sonra yayılması için bir okul açılmalıdır. Burada önemli olan ve en çok göze çarpan işleri yaparak gelecek için gerekli olan otoriteyi sağlamak gerekir. Hareketi ve liderlerini tanıtmak için yalnız orada çalışan ve Marksçı okulun yenilmez olduğu hakkındaki inancı gözle görülür şekilde sarsmakla kalınmayarak bu inançta karşı bir hareketin var olduğunu ispatlamak gereklidir. 2. Ancak Münih'te idare merkezinin otoritesi kesin biçimde sağlandıktan sonra başka bölgelerde gruplar oluşturulmalıdır. 3. Bundan sonra şehirlerde teşkilat kurulmalıdır. Bu işe o yerlerde bağlılık gösterileceği hakkında garanti sağlandıktan sonra girişilmelidir. Ayrıca küçük oluşumlar başkalarına gönderilecek liderlerin gerçekten güç ve kişilik sahibi olduklarına inanılan kimselerin sayısına bağlı olmalıdır. Bu konuda iki şekilde halledilebilir. A. Hareket ileride lider olma yeteneğine sahip kimseler kazanıp eğitmek için gereken maddi kaynaklara sahip çıkarmalı. O zaman davamıza bu yoldan kazanılan kimseler işe dört elle sararlar. Böylece hareket onlara ulaşılacak hedefi için gidilmesi gereken yola sıkı bir şekilde bağlayarak düzenli olarak çalıştırır. Bu şekilde davranış hal çarelerinin en kolay olanıdır. Fakat bu uygulama çok sayıda araç ve ekonomik kaynağı zorunlu kılar. Çünkü başkanlarının hareket uğrunda çalışabilecek bir duruma gelmeleri için maaşlı olmaları şarttır. B. Hareket maddi kaynakların yokluğu yüzünden memur durumunda olan önderleri kullanamayacak olursa o zaman yalnız şef için çalışan kimselere başvurmak zorundadır. Bu yol ise en uzunu ve en zor olanıdır. Hareketin idareci sınıfı taraftarlar arasında herhangi bir yerde hareketi teşkilatlandıracak ve idare altına alacak yetenekte bir adama sahip değilse o yeri boş bırakmak zorundadır. Bazı yerlerde önder olacak yetenekte kimse bulunamazken bazı bölgelerde de iki veya üç yetenekli kişiye rastlanır. Bu yüzden çıkacak zorluklar çok önemlidir ve ancak birkaç yılda giderilebilir. Fakat şunu belirtelim ki teşkilatı meydana getirmek için ilk şart, o teşkilatın unsurunun başına gereken yeteneğe sahip bir kişiyi getirmektir. Bu değişmez kuraldır. Subaysız bir er grubu nasıl değersiz bulunursa, bir siyasi teşkilatta kendisine gerekli olan önderden yoksun ise öyle değersiz kalacaktır. Yerel bir grubun başına getirilecek bir kimse yoksa, teşkilatı başarısızlığa uğratmaktansa, bu teşkilatı kurmaktan vazgeçmek daha doğru bir hareket olur. Başkan olmak için yalnız irade sahibi olmak yetmez, güç ve şahsiyete de ihtiyaç vardır. Fakat irade kuvveti ve enerji sadece dehadan daha önce gelir. En iyi lider güç ve kabiliyeti, karar verme ruhunu ve görev anında kararlılık ve ısrarı bir arada toplayan kimsedir. Bir hareketin geleceği taraftarlarının onu tek doğru hareket ve aynı zamanda diğer bütün hareketlere oranla üstün diye anlayış gösterecekleri zihniyetine bağlıdır. Bir hareketin gücünün benzer bir hareket ile birleşmesinden yüceliğini düşünmek hatalıdır. Böyle bir şey yapılırsa küçük bir büyüme kaydedilir fakat gerçekte hareket için zayıflama tohumları toplamış olur. Çünkü iki hareketin birbirine benzerlikleri hakkında ne söylenirse söylensin, hiçbir zaman bu iki hareket birbirinin aynı olamaz. Yoksa iki hareket olmaz, bir hareket olurdu. Bütün gelişmelerin doğal kanunu birbirlerinden farklı iki organın birleşmesini gerekli kılmaz. Daha güçlünün uygun bir şekilde istismarını gerektirir. Bu da ancak sebep olduğu kavga oranında mümkün olur. Bir hareket ancak gerçek gücünü sınırsız bir şekilde geliştirirse ve bütün rakiplerine karşı kesin bir zafer kazanarak sürekli olarak çoğalırsa büyük olabilir. Hiç şüphe edilmesin ki hareket, milletinin ve kendi hayat hakkının korunması için mücadeleden kaçınılması fikrini yaymayı şart kabul etmesi oranında gelişir. Bir hareket en yüksek noktadaki gücüne eriştiği zaman kesin başarının kendisi için gerçekleşeceği anda gelmiş olur. Bundan dolayı bir hareket kendisine sağlayacağı ani ve geçici üstünlükler yerine uzun bir gelişme devresine gerek görecek ve diğer fikir akımlarına karşı kesin bir müsamahasızlığın sonucu olan uzun süreli kavgaların yükleyeceği zorlukları göğüsleyerek başarıya ulaşacaktır. Oysa gelişmelerini kendisine benzer sözüm onu organlarla birleşmekle sağlamayı düşünen ve böylece bazı fedakarlıklardan uzak duran hareketler zamanından önce yetiştirilen çiçeklere benzerler. Bu çiçekler büyüyüp rengarenk açarlarsa da asırlara kafa tutacak ve kasırgaların tahribatına göz gelecek kuvvetten yoksundurlar. Büyük bir fikri kendi içinde şekillendiren bütün büyük teşkilatların kuvveti, gereksiz hoşgörüden uzak durarak, hakkını istemekte mağdur davranan ve zaferden emin bir şekilde dimdik yükselirken gösterdikleri sevgiye dayanmaktadır. Eğer bir fikir gerçekte doğru ise ve taraftarları bu inanç ile silahlanmış bir durumda mücadeleye atılırsa, bunları yenmenin imkanı yoktur. Bu kimselere karşı girişilen her saldırı, onların kuvvetlerini artırmaktan başka bir işe yaramaz. Mesela Hristiyanlık bu kadar büyük bir duruma, eski devirlerde kendine benzer felsefi fikirle anlaşma yapmak yoluyla ulaşmamıştır. Tam aksine gelişmesini, propagandasını yaptığı fikirlerinin sarsılmaz bir anlayışla ilan etmesi ve bunları aynı inatla savunması yoluyla sağlamıştır. İşte siyasi hareketlerin başka faaliyetlerle birleşerek meydana koyacakları geçici gelişme ve ilerleme, tam bir bağımsızlık içine teşkilatını kuran ve kavganın içine atılan gerçek fikir hareketlerinden çok geride kalacaktır. Herhangi bir hareket başarıya ulaşmak için üyelerine mücadeleyi ikinci derecede ve önemsiz bir şeymiş gibi göstermemeli ve buna alıştırmamalıdır. İşte bu konuya dikkat edilir ve bunda başarı sağlanırsa, rakiplerin kötülüklerinden ve saldırılarından artık korkulmaz. Hatta böyle bir hareket, bu kötülük ve saldırıları kendi varlığının bir sonucu olarak kabul edecektir. Böylece taraftarlarımız bizim milletimizin ve dünya görüşümüzün düşmanlarından ve onların kinlerinden asla korkmayacaklardır. Tam aksine bu düşmanların saldırılarını bekleyeceklerdir. Fakat bu saldırı ve korkunç kin ve düşmanlığın belirtileri arasında kalan ve iftiralar da olacaktır. Yahudi gazetelerin saldırısına uğramayan, onlar tarafından kötülenmeyen ve rezil edilmeyen ne iyi bir Almandır, ne hakiki bir nasyonal sosyalisttir. Gerçek bir nasyonal sosyalist, Alman'ın zihniyeti inancının mertliği, iradesinin kuvveti tam ve en doğru şekilde sadece milletimizin can düşmanının kendisine karşı gösterdiği düşmanlıkla ölçülebilir. Hareketimizin taraftarlarına ve daha genel bir şekilde bütün halka Yahudi gazetelerinin tamamen yalanlardan dokunmuş olduğunu bildirmek ve daima bunu yaymak da zorunlu ve önemlidir. Bir Yahudi doğru konuşsa bile bu hareketi büyük bir pisliği örtmek ve gizlemek amacını taşır. Bu takdirde bile Yahudi bile bile yalan söylemede çok ustadır. Yahudinin kavga silahları ikidir: yalan ve aldatmak. Yahudi kaynağından çıkmış her iftira bizim adamlarımızda onurlu bir yara açar. Yahudilerin en çok kötülediği kimse bize daha çok yakındır veya daha çok bizdendir. Onların öldürücü bir nefrete hedef tuttukları kimse bizim en iyi dostumuzdur. Sabahleyin bir Yahudi gazetesini okuyup da onda kendisinin iftiraya uğramadığını gören bir kimse bir gün önceki 24 saatinin boşa gitmiş olduğunu anlamalıdır. Çünkü vaktini iyi kullanmış olsaydı Yahudi onun peşini bırakmayacak, onu kötüleyecek, kirletecek, ona iftira edecekti. Milletimizin bütün insanlığın ve üstün uygarlığın bu öldürücü düşmanına karşı giden kimse bu ırkın iftira ve düşmanlıklarına hedef olacağını bilmelidir. Bu prensipler bizim taraftarlarımızın kanına ve iliklerine iyice işleyince hareketimiz sarsılmaz ve durdurulmaz bir duruma gelecektir. Hareketimiz her araca başvurarak şahsiyete saygı duygusunu geliştirmelidir. İnsani olan şeylerin hepsinin değerlerinin şahsi değerde ve her fikir ve hareketin bir kimsenin yaratıcı kuvvetin ürünü olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Keza şu ayrıntı da unutulmamalıdır. Büyük olan şeye karşı duyulan hayranlık yalnız onun büyüklüğüne karşı bir minnettarlık borcunu temsil etmez. Bu minnettarlığı duyanların hepsini birleştirip satan bir bağlantı uzantısı olur. Kişiliğin yerini başka bir şey tutamaz. Bu sözümüz her kişilik mekanik bir kuvveti temsil edecek yerde kültür ve yaratıcılık unsurunu içerirse daha da doğru olur. Meşhur bir kimsenin yerini başka biri alamaz. Meşhur bir kimsenin yerini başka biri alamaz. Meşhur kimsenin ölümünden sonra kimse onun eserini tamamlamaya teşebbüs edemez. Büyük bir şair, büyük bir düşünür, büyük bir devlet adamı ve büyük bir general hakkında da bu durum aynen böyledir. Çünkü onların eserleri sanat alanı üzerinde yeşermiş bir makine tarafından imal edilmemiştir. Eserleri Allah'ın doğal bir lütfu olmuştur. İnsanların bu dünyadaki en büyük yenilikleri, fetihleri, en büyük kültür eserleri ve hükümet başkanlarının sağladıkları ölmez sonuçlar hep ayrılma kabul etmez bir şekilde bir sonsuza kadar bağlıdır ve o at onları için bir sembol olarak kalacaktır. Yahudilerin büyük adamları ancak insanlığı ve uygarlığa karşı açtıkları yıkma mücadelesinde büyük sıfatını kazanmışlardır. Onlar bu putperestçe hayranlığı pek sık uygularlar. Fakat bunu yakışık almaz bir şey gibi göstermeye ve kişiye tapmak maskesi altında kötülemeye çalışırlar. Eğer bir millet Yahudilerin bu yüzsüzce ve mağrur fikirlerine katılacak kadar korkak ise sahip olduğu kuvvetlerin en büyüğünden vazgeçiyor demektir. Çünkü akıllı birine ve onun düşüncelerine, eserlerine saygı göstermek bir kuvvettir. Topluluğa saygı göstermek ise bir kuvvet değildir. Kalpler parçalandığı, ruhlar umutsuzluğa düştüğü zaman, geçmişin karanlıkları içinden vaktiyle insanın acı ve endişelerini, sefaletini, fikri esaret ve baskılarını önlemeyi başaranlar tekrar ortaya çıkar, ümitsizlere gözlerini çevirir ve onlara sonsuz ellerini uzatırlar. İşte bu elleri tutmaktan utanan milletlerin vay halini. Hareketimizi ortaya koyduğumuz vakit adımımızın kimseye bir şey ifade edememesinden yahut açık bir anlam uyandırmamasından çok zorluk çektik. Halkın bu tereddütü başarılarımızı tehlikeye sokuyordu. Tereddüt göstermede halk belki de haklıydı. 6-7 kişi kim oldukları bilinmeyen adamlar. Şimdiye kadar büyük kitleleri kapsayan büyük partilerin hiçbir iş görmedikleri bir noktada başarı sağlamak ve bir hareket yapmak niyetiyle bir araya geliyorlar. Maksat daha fazla bir kuvvete ve hükümranlık hakkına sahip bir Almanya'yı yeniden kurmaktır. Eğer bizimle alay edilmiş ya da bize karşı hücuma geçirmiş olunsaydı çok memnun kalacaktık. Fakat hiç göze çarpmamak sıkıntıydı. Beni en çok üzen durum buydu. Ben bu birkaç adamın gizli hayatlarına girdiğim vakit henüz bir parti yahut bir hareket söz konusu değildi. Bu küçük topluluk ile ilişkimi daha önce anlatmıştım. Daha sonra bu particinin kendini nasıl gösterebileceğini tetkik etmeye başladım. Yakın bir gelecekte bu mümkün olmayacaktı. İşte o zaman göz önünde ne acı verici ne ümit kırıcı bir sahne vardı. Ama Allah'ım, daha ortada hiçbir şey yoktu. Partinin yalnız adı vardı. Hakikatte üyelerin hepsi bizim yıkmak istediğimiz şeyi meydana getiriyordu. Minyatür bir parlamento. Burada da oylama usulü vardı. Gerçek parlamentolarda bir ülke davası için aylarca nefes tüketilirken bizim küçük parlamentomuzda partiye gelen bir mektuba verilecek cevap uzun uzun konuşmalara sebep oluyordu. Münih'teki birkaç taraftara ayrı tutulursa hiç kimsenin partimizden haberi yoktu. Her çarşamba Münih'in bir kahvesinde komisyon toplantısı adı altını verdiğimiz toplantılar vardı. Ayrıca haftada iki kere de hemen hemen aynı adamlarla toplanılırdı. Bunun için küçük partimizin dar çerçevesini aşmak, yeni yeni taraftarlar kazanmak ve her şeyden önce hareketin adını koymak gerekiyordu. Bakınız bu yolda nasıl çalıştık. Önceleri ayda bir, daha sonralarda 15 günde bir toplantı yapmak için uğraştık. Davetiyeler daktilo veya elle yazılıyordu. İlk davetiyeleri biz kendimiz elden dağıttık. Herkes tanıdığı kişileri toplantıya davet ediyordu. Bundan pek bir başarı elde edilemedi. Davetiyelerden 80 tane dağıttığım halde salonun dolmadığını ve akşama kadar davetlileri beklediğimi gayet iyi hatırlıyorum. Meclis başkanı birkaç saatlik ertelemeden sonra toplantıyı açtığı vakit yine 7 kişiydik. Sürekli aynı adamlar. Davetiyelerimizi Münih'te yazan eşyası satan bir mağazada makineyle çok sayıda davetiye yazınca biraz başarılı olduk. Ertesi toplantıda birkaç kişi fazlamız vardı. Sonra sayıları yavaş yavaş 11'den 13'e, 17'den 23'e ve nihayet 34'e yükseldi. Aramızda topladığımız parayla tarafsız bir gazete olan Mancher Bober gazetesine bir toplantı ilanı yayınlamayı sağladık. Bu defa başarı hakikaten hayret ve sevinç verici bir dereceye vardı. Toplantımızı 130 kişi alabilecek bir salon olan Münih'teki Horprüş Keller'de tertiplemiştik. Toplantı saatinde bu salonu dolduramayacağımızı düşünürken oturum saat 7'de 117 kişiyle açıldı. Münih profesörlerinden biri rapor okudu. Ben ikinci sekreter olarak ilk defa kalabalık önde söz alıyordum. O zaman partinin ilk lideri bulunan Herrer bu çok cüretkar davranış gibi geliyordu. Fakat Mr. Herrer çok samimi bir kimseydi. Bende bazı özellikler görüyorsa da hitabet yeteneği bulunmadığına inanıyordu. Hatta ileride bile onu bu düşüncesinden çevirmek mümkün olmadı. Fakat aldanıyordu. Bu ilk toplantıda bana konuşmak için 20 dakikalık bir zaman verilmişti. Ben 30 dakika konuştum. Ruhumun derinliğinde farkında olmadan sadece hissetmiş olduğum şey gerçek tarafından doğrulandı. Ben topluluklara hitap etmesini biliyordum. 30 dakika sonunda salon elektriklenmişti. Şevk ve heyecan toplantıda bulunanlardan maddi yardım istendiğinde 300 mark toplanabildi. Artık büyük bir dertten kurtulmuş bulunuyordum. Çünkü o sıralarda para sıkıntısı çekiyorduk ve bu yüzden parti için gerekli yazıları bastıramadığımız gibi elle yazacak kağıt bile bulamıyorduk. Şimdi küçük bir sermayemiz oluşmuştu. Böylece hiç olmazsa en çok ihtiyacını duyduğumuz şeyi elde etmek için enerjik bir şekilde mücadeleye girişebilirdik. İşte önemi az da olsa bu ilk toplantının başarısı başka bir yönden çok verimli oldu. Ben komisyona bazı genç kuvvetler getirmeye başladım. Uzun müddet devam eden askerlik hizmetim sırasında birçok iyi arkadaş tanımıştım. Bu arkadaşlar benim davetim üzerine yavaş yavaş harekete katılmaya başladılar. Bunlar genç ekip olup disipline alışkın birer mücadele adamlarıydılar. Askerlik hizmetinde hiçbir şeyin imkansız olmadığını ve arzu edilen şeyin daima elde edilebileceği görüşüne inanmışlardı. İçimize böyle yeni bir kanın girmesinin önemi birkaç haftalık ortak çalışmadan sonra hemen gözüme çarptı. Partinin başkanı Mr. Harrer gazeteciydi. Bu sıfatı sayesinde geniş bilgisi vardı. Fakat bir parti lideri olarak halka hitap etmesini beceremiyordu. Fakat içinde o büyük hamle yoktu. Bu da kendisinde büyük hatip yeteneğinin hiç bulunmamasından ileri geliyordu. Bu duruma o da üzülüyordu. O sırada yerel Münih grubu başkanı olan Mr. Drexler bir işçiydi. Onun da bir hatip olarak değeri yoktu. Ayrıca ne barış ne de savaş sırasında askerlik yapmıştı. Zaten zayıf ve çekingen bir kimseydi. Ayrıca nazik tabiatlı ve kendilerine güvenden yoksun kimseleri birer insan haline getiren okulda da yetişmemişti. İkisi de aynı ağaçtan yontulmuşlardı. Hareketin zaferine kendilerine kalplerinde sarsılmaz bir iman beslemedikleri gibi, yeni fikrin ilerlemesine karşı çıkacak engelleri yenilmez bir enerji ve iradeyle kaldırmak yeteneğinden de yoksundular. Böyle bir iş için ancak askeri meziyetlere sahip, vücut ve ruhları şu yapıda olan kişiler gerekliydi. Tazı gibi çevik, meşin gibi sağlam, kurup çeliği gibi sert. Ben hala bir askerdim. 6 yıla yakın bir süre içinde üzerimde çalışılmıştı. Öyle ki ilk önceleri yeni bir çevrede kendimi tamamen yabancı hissediyordum. Bana bu olmaz, bu yürümez veya bu tehlike göze alınmaz veya bu çok tehlikelidir gibi sözleri söylememeyi öğretmişlerdi. Şüphe yok ki iş tehlikeliydi. 1920'de Almanya'nın birçok yerinde büyük halk topluluklarına seslenmeye cesaret edecek bir toplantı düzenlemek ve halkı toplantıya çağırmak imkansızdı. Böyle bir toplantıya katılanlar dağıtılır ve dövülür, yüzü gözü kan içinde bırakılırdı. Bunun için böyle bir serüveni göze alacak pek az kimse vardı. Burjuva'nın yaptığı toplantılarda hazır bulunanlar birkaç komünist görünür görünmez bir köpek önündeki tavşan gibi dağılır ve kaçarlardı. Fakat Kızıllar saflıklarını ve dolayısıyla zararsız oluşlarını özellikle ilgililerden çok daha iyi bildikleri için geveze burjuvaların kulüplerine pek önem vermezlerdi ama kendileri için tehlikeli olabilecek bir hareketi de her araca başvurarak bertaraf etmeye azmetmişlerdi. Aslında her zaman en ciddi şekilde etkisini göstermiş bir şey varsa o da terör ve şiddettir. Marksçı yalancılar gayesi o vakte kadar yalnız Yahudi partilerinin ve bütün Marksçı maliyecilerin hizmetinde bulunan halkı kendi tarafına çekmek için harekete kim besliyorlar, diş biliyorlardı. Zaten Alman İşçi Partisi ismi Marksistleri oldukça fazla tahrik ediyordu. Bu duruma göre zafer sarhoşluğunu geçirmiş olan Marksçı elebaşılar için bir patırtının çıkacağını tahmin etmek yanlış bir düşünce olmazdı. Topluluğumuz yenilmek korkusuyla böyle bir kavgaya atılmaktan çekiniyordu. İlk büyük toplantının bir işe yaramadığı ve belki de hareketin tamamen yok edildiği sanılıyordu. Kavgadan kaçınmamak, özellikle onun soyuna gitmek ve şiddete karşı korunmayı sağlayacak silahları hazırlamak için yapılan çalışma beni nazik bir durumda bıraktı. Şiddet yoluyla etrafa dehşet saçmak usulü fikirle değil, karşı koyuş hareketiyle önlenebilir. Bu bakımdan bizim ilk toplantımızın başarısı benim düşüncelerimi doğruluyordu. Bundan cesaret alınarak oldukça önemli ikinci bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı 1919 yılının Ekim ayında yapıldı. Konu Brest-Litovsk ve Versailles anlaşmasıydı. Toplantıda 4 konuşmacı yer aldı. Ben 1 saate yakın konuştum. Kazandığım başarı ilk seferkinden daha büyük oldu. Dinleyenlerin sayısı 130'u aşmıştı. Toplantıyı karıştırmak için çıkartılan gürültü arkadaşlarım tarafından kısa sürede bastırıldı. Kargaşalık çıkartmak isteyenler dayak yiyerek merdivenlerden atıldılar ve kaçtılar. 15 gün sonra aynı salonda 170 kişiden fazla bir dinleyici kitlesi önünde yaptığım konuşma yine çok başarılı oldu. Artık başka bir salon arıyordum. Nihayet şehrin bir ucu olan Daçan Sokağı'nda Rich Element'te bir salon bulduk. Bu yeni binadaki toplantımız bundan önceki toplantıdan daha az dinleyici topladı. Salonda 140 kişi vardı. Komisyonda ümit tekrar azalmaya başladı. Ümitsiz olan arkadaşlarım dinleyici sayısının azalma sebebiyle toplantılarımızın çok sık tekrarlanması sonucu olduğunu ileri sürdüler. Bunu bir hayli tartıştık. Ben 700 bin nüfuslu bir şehirde 15 günde bir toplantı değil, haftada 10 toplantı yapmanın imkan dahilinde olduğunu söylüyordum. Geçici başarısızlıklardan dolayı üzülmemek gerekirdi çünkü doğru yoldaydık. Sonunda inancımız bizi zafere götürür. Esasen bütün o 1919-20 kışı yeni hareketin ve şiddetin zafere ulaşılacağına dair daha fazla güven aşılamak için girişilmiş tek bir kavga ile geçti. Bu güvenin inanç gibi dağları devirecek bir güç haline dönmesine çalışıyorduk. Aynı salonda yapılan ikinci toplantıda dinleyici sayısı 200'ü aştı. Ayrıca başarı da büyük oldu. Derhal yeni bir toplantının hazırlıklarına giriştim. 15 gün sonra düzenlenen toplantıyı 270 kişinin üstünde bir dinleyici kitlesi takip etti. 15 gün sonra taraftarlarımızı ve yeni hareketin dostlarını 7. defa toplantıya çağırırken aynı bina 400'den fazla bir dinleyici kalabalığını kabul etmek durumunda kalıyordu. Bu sıralarda yeni hareketin iç esaslarını belirlemek için yaptığımız girişim küçük bir toplumda büyük tartışmalara sebep oluyordu. Bugünlerde başlayıp daha sonra da devam ettiği gibi hareketimize bir parti denilmesi eleştiriliyordu. Ben eleştirenlerin bu hareketlerini yeteneksiz ve dar düşünceli oluşlarına yordum. Bunlar şekle bağlı kalan ve bir hareketle şatafatlı bir at takarak değer kazandırmaya çalışan kimselerdi. Maalesef atalarımızın dil hazinesi de bu şatafat meraklılarına gayet iyi cevap verebilecek durumdaydı. O zaman fikirlerini henüz kabul ettirmemiş olan her hareketin başka bir ad altmakta ısrar etse dahi parti olduğunu anlatmak çok zordu. Bir kimse uygulandığında zamanın insanlarına faydalı olacağına inandığı şeyi cesurca bir fikrin gerçek surette gerçek olmasını arzularsa önce o kimse kendi fikirlerine yardımcı olacak taraftarlar aramak mecburiyetindedir. Onun bu düşünceleri iktidardaki partiyi yok etmek ve kuvvetlerin parçalanmasına son vermek ise bu fikre katılacak ve aynı arzuyu besleyecek kimselerin hepsi gayeye ulaşana kadar aynı partiden olacaklardır. Kelimeler üzerinde tartışmak ve yüz buruşturmaktan zevk alma arzusu, gerçek başarıları, akıl ve hikmetleriyle ters orantılı olan bu peruklu görüşlerden bazılarını değiştirme isteğini beslemeye sevk eder. Bunu yaparlarken de bütün genç hareketlerin sahip oldukları parti vasfını değiştirme hayaline kapılırlar. Halbuki halka zarar verecek bir şey varsa, o da eski saf Cermen ifadeleriyle meydana gelmiş bu değişmeler ve alt üst olmalardır. Çünkü bunlar yeni zamana uymazlar ve bir şeyi açıkça temsil etmezler. İnsanı yalnız bir hareketin önemi hakkında taşıdığı ada bakarak hüküm vermeye sevk ederler. Bu gerçek bir rezalettir, fakat günümüzde bu rezalet çok işlenebilir. Sonraları yaptığım gibi o zamanlarda olumlu eserleri daima sıfıra eşit olan ve gurur ve büyüklükleri her türlü ölçüye aşan bu seyyar Alman halkçı sosyalistlere karşı halkı uyarmıştım. Genç hareketimizin tek özellikleri 30-40 yıldan beri aynı fikir uğrunda mücadele ettiklerini söylemekten ibaret olan bir takım kimseleri de içine almaması gerekiyordu. Bir kimse fikir dediği şey uğrunda 30-40 yıl mücadele eder de herhangi bir başarı sağlayamazsa ve aynı zamanda düşmanını alt edemezse bu 30-40 yıllık sonuçsuz kalan uğraşı kendinin yeteneksiz olduğunun en açık delilidir. İşin en tehlikeli tarafı bu tip kimselerin partiye sadece üye sıfatıyla girmek istemeleri değildir. Aynı zamanda liderler arasına kabul edilmelerini de isterler. Kanaatlerine göre onların eski çalışmalarına layık yegane yer budur. Bu herifler burada da yine eski çalışmalarına devam etmek isterler. İşte genç bir hareket bunların ellerine teslim edilirse felaket olur. İş adamları için de durum aynıdır. 40 yılda büyük bir ticarethaneyi başarıya götürememiş bir kimse yeni bir iş kurmaktan acizdir. Büyük bir fikirden gelen ve onu berbat eden ırkçı bir kimse de böyledir. O yeni bir genç hareketi yönetmek durumunda değildir. Esasen bu tip kişiler yeni hareketin bir parçasını oluşturmak, o harekete hizmette bulunmak ve yeni fikrin ilkeleri içinde çalışmak için gelmezler. Çok zaman kendi fikirlerini yeni hareketin sağladığı imkanlar sayesinde uygulayarak insanlığın başına bir kere daha bela kesilmek üzere gelirler. Bu fikirlerin ne olduğunu açıklamak bir hayli güçtür. Bu adamların göze çarpan yanları, eski Cermen kahramanlarını, tarihten önceki devrenin karanlıklarını ve taş baltalarını, kalkanlarını hayal etmeleridir. Halbuki bunlar akla gelebilecek korkaklıkların en kötüleridirler. Çünkü eski Alman silahlarından kopya edilmiş tahta kılıçları her yöne sallayanlar ve boş kafalarını bir ayı postu ile sarıp üstüne de boğa boynuzları takanlar, şimdi ise yalnız düşünce gücünün silahlarıyla saldırıya geçiyorlar ve bu komünistlerin küçücük bir sopasının ucu görünür görünmez hemencecik savaşıyorlar. Gelecek nesil hiç şüphe yok ki bu heriflere kahramanlıklarından dolayı bir destan yazmayacaktır. Bunları gayet iyi tanıyıp öğrendiğim için bu adi komedyalar bende derin bir nefret uyandırır. Onların halk üzerindeki etki şekilleri çok gülünç ve adidir. Yahudi bu ırkçı komedyenlere hiç dokunmamakta ve hatta bunları gelecekteki Alman devletinin ileri gelenlerine tercih etmekte haklıdır. Bu adamlar o büyük iktidarsızlıklarına rağmen durumu herkesten çok daha iyi anladıklarını iddia ederler. Namussuzca hareket eden ve sadece geçmişteki kahramanlıklarını alkışlamaksızın kendilerine bir fayda vermeyeceğini ve kendi davranışlarının da gelecek nesillere şerefli anlar bırakması gerektiğini bilen kimseler için bu adamlar bir yaradır. Kendi aptallıkları ve beceriksizliklerinin etkisiyle hareket eden bu adamlarla belirli bazı nedenler dolayısıyla aynı şekilde davranan kişileri birbirinden ayırmak ise oldukça zordur. Ben şahsen eski Alman modasına göre o sözde dini düzenleyicilerin milletimizin kalkınmasını isteyen kuvvetler tarafından teşvik edilmedikleri görüşündeydim. Gerçekten onların bütün faaliyetleri halkı Yahudi dediğimiz o ortak düşmana karşı ortak bir mücadeleden saptırmayı hedef alıyordu.